Nöbetçi Editör'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 30 Mart 2021. Gündeme dair önemli bulduğumuz başlıklarla sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'de özellikle bu AKP'li bir danışmanın paylaşılan bir şekilde, ki ben onu da kendi içerisinde bir hesaplaşmanın neticesinde, yani gerçi bazı arkadaşlar çok umut ettiler, yani bunu savunan arkadaş bunu FETÖ fütü falan filan gibi, böyle onlar yaptı bana, o tuzağı kurdu falan filan gibi der diye, ama daha orijinal bir savunma şekline geçti arkadaşımız. Pudra şekeri dedi o. Ve hakikaten çok samimiyetine demek ki inandı şeyimiz, savcımız. Serbest bıraktı arkadaşı. Toplumsal baskı, yani sosyal medyanın yayınlarıyla baskı olunca bu kez de ev hapsi vermiş. Yani herhalde elimden bu kadar geliyor demiş. AKP'nin aslında burada şöyle bir yanlışlık da var. Şöyle bir çarpık durum var arkadaşlar. Hani bir şekilde kokain kullanması kişisel bir şey, ama bu arkadaşın aynı zamanda muazzam bir araç koleksiyonu var. Yani işte Range Rover'dan efendim diğer önemli markalara kadar, çok fazla marka ismi söylemeyelim, milyonluk lüks arabaları var bu arkadaşın. Bu arkadaş en fazla danışman, eğitimsiz de tabii, düzgün eğitimi bile yok. Bugün belediyesi açıklama yapmış. Demiş ki bizim belediye neti belli, budu belli yani. Ve bu aslında yolsuzluğun da itirafı. Esas önemli şey şu: AKP'liler refleks olarak şöyle bir şey, akıllarına şu geldi: suçun bireyselliği, suçun şahsiliği. Yani bu arkadaş yaptı diye bütün partiyi mi suçlayacaksınız? Bizim kabahatimiz ne? Soylu en sonunda bunu dedi. Yani bu aynı zamanda bu şey arkadaşı, kokaincı arkadaşı, ki kokaindar nesil diyebiliriz bunlara yani. Bu arkadaşımız işte, görüyorsunuz. Range Rover'lar, işte Porsche'ler, şunlar bunlar, yani lüks arabalar. Bu arkadaş tabii hemen Müslüm Gürses moduna da girdi. İşte beni kader oraya savurdu, ben acılar içinde yaşadım, büyüdüm falan filan gibi. AKP şöyle bir şey yaptı. İşte Soylu suçu bireyseldir dedi, bilmem ne dedi, böyle kendince şey yaptı bu işin. Aynen şunu söylüyor: sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz misiniz diyor. Olabilir diyor, pudra şekeri demiş, ister yalan olsun ister gerçek olsun, yani inanmaya razılar. Ama şimdi 6 yıldır aslında AKP muazzam bir hukuk katliamı yapıyor bu ülkede arkadaşlar. Yani herhalde AKP'nin mahvettiği, iğdiş ettiği, paçavra haline getirdiği, darma duman ettiği, paramparça ettiği kavramlar, ilkeler ve alanlara baktığımızda bunların belki de birincisi adalet kavramı olur. Yani hala kendileri gerçi hapishane yapmakla övünüyorlar. Dünyanın en ilkel kabilelerine de baksanız, aslında işte onlar bile şeyle övünmezler, ama hepsi şunu söyler yani: suçun şahsiliği vardır yani. Suç şahsidir, bireyseldir. Aslında suçun bireyselliği gibi bir derdi yok. AKP'nin yıllardır öyle bir derdi yok. Hatta kanun gibi bir derdi bile yok yani. Perinçek'in dediği gibi, Doğu Perinçek'in biliyorsunuz, hukuk siyasetin, adalet siyasetin köpeğidir demişti. Genelde büyük şeyler bir kişinin iki dudağı arasında. Ondan sonra bir sürü yancı dudak var. İşte İçişleri Bakanı da bu dudaklardan biri. İşte kafasına göre git vur diyor, bilmem ne diyor, şunu diyor, bunu diyor. Bazen okey kahvesindeymiş gibi açıklamalar yapıyor yani. Kendince böyle bir İçişleri Bakanı gibi değil de. Dolayısıyla işte hatırlayın yani, bu can bu bedende oldukça bilmem, bu papazı bırakmayız, bu papaz ajanları, bu papaz bilmem nedir. Üzerinden bilmem kaç gün geçmeden papaz gitti. Sonra da bunu yuttular, unuttular yani arkadaşlar. Yani enteresan bir şekilde. AKP'nin şeyi bu, durumu bu. Aslında şahsiliğin kalmadığını size çok çarpıcı bir şeyle yapacağım. Şimdi iki tane kızcağız fotoğraflarını göstereceğim size arkadaşlar. Hayatlarının baharında biri hukuk fakültesinde öğrenci, avukat bile değil. Bu çocuklar hapishanede şimdi, biliyor musunuz? Bu çocuklar Rabia ve Fatma Yılmazer kardeşler onlar. Biri 24 yaşında, biri daha üniversitede öğrenci bu arkadaşımız. Bunların babası Ali Fuat Yılmazer emniyetçiydi biliyorsunuz. Tutukladılar hasbelkader. Şimdi en son bu Hrant Dink davasını da ona yıkmaya çalıştılar falan. Böyle Ergenekon ne kadar kirli, pis el işi varsa şey sayesinde, bugünkü iktidar işte Fuat Yılmazer burada. Bu kızları sırf babalarının kızı diye ve avukat diye savunma ihtimalleri var diye şu anda hapiste bu kızlar, biliyor musun? 4 yıldan fazladır iki kız kardeşi hapishanede tutuyor. Bildiğim kadarıyla ikisini birden, belki biridir ama zannedersem ikisini birden. Yani yayına girerken check etme şansım olmadı. Çok enteresan bir şey. Burada görüyorsunuz, bu öbür kızcağızı da görüyorsunuz. O kız ki biliyorsunuz Balyoz davasında Dursunçu kızcağızımız, Dursun Çiçek'in kızı. Bu da avukattı. Fakat bu kıza kimse elini sürmedi. Babasını savundu sonuna kadar. Kitap yazdı hatta. Her platformda, televizyonda babasının hakkını savundu bu çocuk. Dolayısıyla bugünkü şeyde gördüğünüz gibi suçun şahsiliği, mahsiliği kalmamış. Yani geçen bir arkadaş dedi. Yani işte adın, soyadın, bankanın sokağından geçeni alıyorsunuz, gazeteye abone olanı, bunların şahsiliği diyelim ki o gazetenin sahibi, o bankanın sahibi suç işledi. Hiç alakası olmuyor yani. Maalesef. İrem Çiçek işte, görüyorsunuz. Evet. Şeyimiz buydu, birinci maddemiz buydu maalesef. Hukuk bu siyasal İslam'ın elinde ne bireyselliği kaldı, ne kanunla alakası kalmadı. Yani tamamen düşman hukuku. Canlarını istediklerini içeri atıyorlar. Canlarını istediklerini serbest bırakıyorlar. Böyle bir hukuk düzeni var arkadaşlar. Yani. Evet, biliyorsunuz bir kısa süre öncesine kadar, şimdi Cumhurbaşkanımız dün bir toplantı yaptı, sevgili Cumhurbaşkanımız. Yeni Covid'le mücadelede, koronavirüsüyle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Size ama ilginç bir şey söyleyeyim. Yani bu tedbirlerin açıklanma zamanlamasına dikkat. Bir sefer kendileri, zat-ı şahaneleri, ülke genelindeki bütün mitinglerini, toplantılarını tamamladı ve tekrar AKP başkanı seçildi. Bundan sonra yani şimdi iki kişi bile bir araya gelemiyoruz artık. Neden? Yeni tedbirler var. Yüzlerce, binlerce insan bu mitinglerde, bakın görüyorsunuz, bu Van mitingi arkadaşlar. Hele o Ankara var ki tam evlere şenlik yani. Kendisi de gurur duydu hatta, lebalep doluyuz falan diye böyle açıklamalar yaptı, hatırlıyorsunuz. Ya Sivas'tan işte Yozgat'a bilmem nereye kadar, hatırlayın o bir harita yayınlamışlardı. En azından İç Anadolu'nun doğu kısmı ve Güneydoğu Anadolu maviydi arkadaşlar. Dün bir harita yayınlandı. Galiba bir tek Şırnak mavi. Onun dışında bütün ülke yanmış durumda. Yani böyle sinirden gülüyorum. İnsan artık siniri bozuluyor. Yani bu beyefendilerin mitingleri olsun diye düşünsenize. Yani Ankara'da 30 bin, 40 bin, 50 bin insanı topluyorsunuz. Ve bu harita kalsın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya bir tek Şırnak mavi arkadaşlar. Bu harita kısa süre önce ortalık yeri masmaviydi yani. Şimdi her yer kıpkırmızı. Neden? Ankara'ya her ilden otobüs kaldırdınız ve bu insanlar sonra tekrar geri döndüler. Bir insan yaklaşık 130 insana çok rahatlıkla bir dokunuşta bulaştırabiliyor bu hastalığı yani. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ramazan'da diyorsunuz ki işte kimseye iftara gitmeyin, işte teravihe gitmeyin, bilmem ne yapmayın, işte akşam sanki virüs gece uyuyakalıyormuş ya da hafta sonu mesaisi yokmuş gibi cumartesi pazar tatil yapın. Bir sürü küçük esnafın artık dayanma noktası da tükendi yani, bitti yani. Onlara da işte paket servisle şunu yapın, bunu yapın. Lokantalar kapalı, işte efendim toplu alışveriş yapılacak yerler kapalı, bakkal, kasap, her şey kapalı. Bir de keyfiliğe bırakıyorsun, yerel yöneticilerin iznine tabi ediyorsun. Yani dayısı olan, torpili olan izin kağıdını alır, asar oraya, bendir, böyleyimdir. Bir de nereler açık arkadaşlar? Kurslar açık. Çünkü para geliyor bu arkadaşlar orada. kurslar, şeyler, dil kursları, başka kurslar açık var buralar. Ama eğitimi açmıyorsunuz, bilmem neyi açmıyorsunuz. Böyle tuhaf bir ülke. Ülkenin şirazesi, şeyi kaçtı maalesef, kaçmış durumda arkadaşlar yani. Evet, kısaca hemen gündemimizin diğer başlığına bakıyorum. Evet. Yeni tedbirleri kısaca size okumak isterim. İşte hafta içi her akşam 21 ile sabah 05 arası sokağa çıkma yasağı var. Cuma'dan pazartesi sabah 05'e kesintisiz sokağa çıkma yasağı var. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genel yerlerde ancak sektörler bu kapsamın dışında market, bakkal, kasap gibi işletmeler ile eve paket hizmeti verilenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara veriliyor. Zorunlu hizmetler dışında kamu kuruluşlar mesai saatleri 10 ile 16 arası. Düşünün yani. Neyse. Bunların şeye ne kadar olur, ne kadar etkileyecek görelim yani. Ama diyeceğimiz şu. Siz mitinglerinizi yaptınız, toplantılarınızı, kongrelerinizi yaptınız, rahatsınız. Tabii herkes şöyle söylüyor. Şöyle de bir şehir efsanesi var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kendileri aşıları da şeyleri de öncelikli olarak vurdular. Testleri de zaten kendilerine yapıyorlardı. Kendi sıkıntıları yok nasıl olsa. Evet. Geçelim iktidarın diğer ortağına. Sevgili devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye. Çok enteresan bir şey oldu biliyorsun, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi şey, tabii Cumhurbaşkanı, o da ayrı bir hukuki mesele. Yani siz meclis kararıyla bir uluslararası toplantıya imza atıyorsunuz, sonra bir kişi diyor ki ya ben çıktım diyor, gece yarısı sizi çıkarıyor arkadaşlar şeyde, uluslararası sözleşmeden. Yani koskoca meclisin verdiği kararı bir kişi çok rahatlıkla şey yapıyor, devre dışı bırakabiliyor. Bahçeli bugün o kararı onayladı, dedi ki bu dedi oldu dedi, destekledik dedi bunu. Ve şöyle bir şey söyledi. Türk milletiyle gönül bağı kopmuş kim varsa bizi Uygur Türkleri hakkında eleştiriyor. Ve şöyle söyledi. Biz Washington'un gözüyle Pekin'i değerlendirmeyiz. Sesi var mı arkadaşlar bunun? Bunu açabilir miyiz?
Kentlerin prizmasından bakmaz, bakamaz. Washington'un gözüyle Pekin'i şekillendiremez. Pekin'in gözüyle de Washington'u kavrayamaz. Türkmeneli davasına Barzani küstahlığıyla yaklaşmaz,
Evet.
yaklaşamaz.
Kısabiliriz arkadaşlar. Yani ben şöyle bir şey bekliyordum açıkçası. Evet, Çin'in yaptığı zulümdür, zalimliktir. Biz Türk kardeşlerimizi bilmem neyi sonuna kadar destekliyoruz. Fakat çok argo bir tabir olacak ama tın arkadaşlar. Yani hemen başka mevzuya geçti. Ve Erdoğan-Bahçeli ikilisi bu konuda yine Doğu Perinçek'le aynı hizaya geldi. Doğu Perinçek de öyle söylüyor. Mesela oradaki o soykırım kamplarının eğitim kampı ve halk için yararlı kamplar olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Yani diyor ki Çin hükümeti, Allah razı olsun diyor, Uygur Türklerinin eğitim seviyesini yükseltmek için bu şuralar Doğu Perinçek'e göre eğitim kampları arkadaşlar. Yani Uygur toplumuna faydalı olan kamplar yani. Şu görüyorsunuz işte Uygur şey Çinliler, Çin askerleri Uygurlara eğitim veriyorlar burada. Evet. Bu arada bu fotoğrafı görünce aklıma geldi. Bu Hollanda'daki bir protesto arkadaşlar. Dünya üzerinde Uygur'a yapılanları, Çin'in yaptıklarını protesto etmeyen kalmadı arkadaşlar. Hakikaten kalmadı Türkiye dışında. Türkiye böyle her yerde atarlanıyor. Biz işte mazlumun bilmem neyin, şunun bunun sahibiyiz. İşte Rabia, ama gerçi onları da sattılar. Şimdi Sisi'yle de kanka oldular ama yani şu... Kılıçdaroğlu, mecliste Kılıçdaroğlu ya da işte şeyin verdiği, İyi Parti'nin verdiği şeyleri reddettiler arkadaşlar. Araştırma önergelerini, Uygur Türkleri ile ilgili araştırma önergelerini reddettiler ve hatta bu görüyorsunuz yani, bu Wang Yu değil, Wang Yu biliyorsunuz yani, bu Hong Kong sinemasının şeyiydi, böyle sembol ismi, benim yaşımdaki hatırlar. Şimdi bu çok enteresan bir fotoğraf. İki Dışişleri Bakanı dirsek teması halinde bunu kendi şeyimize verdiler arkadaşlar, iç kamuoyuna. Yani kerhen yan yana geldik, işte bir dirseklerimizi dokunduk. Ama bir de uluslararası kamuoyuna verdikleri fotoğraf var. O da çok ilginç. Bundan bir sonraki fotoğraf olması lazım arkadaşlar. Yani burada da kankalar, canciğer kuzu sarma. Wang Yi ile bizim Mevlüt Çavuşoğlu. Yani bunlar Uygurlara zulüm ediyor. Bütün dünya bu adamlardan bahsediyor arkadaşlar. Yani bu inanılmaz şeyler yapılıyor. Maalesef biz onların Dışişleri Bakanı'nı alıyoruz. Kanka ne haber modunda devam ediyoruz. Yine bir insanlık kontrastı ile ilgili bir şey vermek isterim arkadaşlar. Bir örnek. Yemen diye bir ülke var biliyorsunuz. Suudi Arabistan'ın hemen komşusu ve bu Yemen'de durum, Ramazan yaklaşırken durum vahim arkadaşlar. Biliyorsunuz her yıl Yemen'in komşusu hemen Suudi Arabistan ki şimdi Suudi Arabistan'daki Ramazan'la ilgili de bir haberim var size. Suudi Arabistan her Ramazan'da kestikleri kurbanların bir kısmını kontrol edemediği için toprağa gömüyor arkadaşlar. Ve Yemen'de açlıktan insanlar ölüyor. Bakın bu Yemen'in sınıfları, eğitimi arkadaşlar. Ve en son Kızılaç bir açıklama yaptı arkadaşlar. İslam ülkeleri umurunda olmazken, herkes kendi işine bakarken, Türkiye'de dahil buna, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suudi Arabistan ve Yemen olsun saldırılarına maruz kalan Yemen'in kuzeyindeki bölgenin insani durumunun hakikaten vahim boyutlara ulaştığını açıkladı arkadaşlar. Hakikaten vahim boyutta. Çünkü kendi ülkesi ve komşu ülke beraber oluyor Kuzey Yemen'de. Sizi mahvediyor, sizi bombalıyor arkadaşlar. Bir kuru ekmeğe ve hatta bir damla suya ihtiyaçları var. Şu videoyu izlemenizi isterim arkadaşlar. Başlayalım.
7 رقب 1407 شعبان 1442 هجرية وعلى نفقة المحسن الكريم صاحب القلب الرحيم الأخ أبو سعد حفظه الله عز وجل ورعاه وسقاه الله عز وجل والديه من حوض الكوثر توفير 13 وائت هذا هو الوائت رقم 10 ورقم 11 منطقة العماكر الحارة السفلى وادي القنادية مديرية التعزية محافظة تعز نلاحظ مدى حاجة الناس إلى الماء وملتفين حول وائدة الماء.
Evet arkadaşlar, Yemen'deki sadece erkekler savaşmıyor. Kadınlar da ellerindeki su bidonlarıyla bir damla su alabilmek için görüyorsunuz nasıl deparlar atıyorlar o çölde, o kupkuru toprak içerisinde maalesef. Ve bu görüntüler olurken Suudi Arabistan'a ait hava kuvvetleri birlikleri bugün ya Sada kentini 4 kez bombaladı arkadaşlar. Neyi paylaşamıyor, ne istiyorlar onu bilmiyorum ama yani aslında biliyoruz da ama şu görüntüye bakın ya. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. Ve bu işte bize göre dünyanın merkezi sıfır noktası dediğimiz Kabe'den sadece birkaç yüz kilometre ötesi arkadaşlar burası. İnsanlar susuzluktan kıvrılıyor. Siz soğuk suyla Ramazan'da zemzem kuyularını nasıl soğuturuz? Gelen hacı adaylarına nasıl soğuk su veririz? Nasıl su satarız diye şey yapıyorlar. Maalesef. Bu arada araya bir şey atayım. Suudi Arabistan bahsine yine döneceğiz. Dolar ekonomi var çünkü. Ekonomiye geçebiliriz. Yani çünkü biliyorsunuz artık ekonomi de artık Ayşe teyze, işte Mehmet amca, Ahmet amca falan deniyor da yani artık ekonomi de arkadaşlar hepimizin anladığı, uzmanlaştığı konu. Yine Cumhurbaşkanı dün gece yarısı bir hamle yaptı biliyorsunuz. Canı sıkıldıkça hamle yapıyor artık. Başka bir yerden bir şey mi duydu onu da bilmiyorum. Yani yurt dışından bu Vakıfbank meselesi dolayısıyla bu Merkez Bankası'na bir çorap mı örecekler, bir şey olacak diye korkuyorlar mı, endişe mi ediyor bilmiyorum. Başkan yardımcısını, başkanını biliyorsunuz almıştı. Yani 2 yılda 4 başkan eskitti. Ben yenisinde çok fazla duracağını zannetmiyorum. Çünkü aynı işlemi yaparak farklı sonuca ulaşamazsınız arkadaşlar. 4 yıldır yaptıkları bu. Aynı şeyi yapıyorlar, farklı sonuç bekliyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey adetullah'a aykırı yani. Böyle bir şey yok yani. Dolar da bir anda 8.35'e çıktı. Biliyorsunuz. İşte 3'ten aşağı inecekti. Daha 3 gün önceki, 5 gün önceki kongrede kendisi halkından şunu istemişti şahsı. Yastık altındaki dolarlarımızı, işte altınlarımızı götürelim, bankalara verelim ve şey alalım. Ve tam tersi olduğu görülüyor. Yastık altındaki TL'lerin çıkarılıp dolar alındığı görülüyor. Muazzam bir dolara kaçış ve doların yükselişi var. Bu daha da gider mi bilmiyorum. Yani bunlar tabii 7 avroyu 2021 yılı sonu beklentisi için diyorlardı. Daha 3. aydayız. 8,5 oldu. Artık 10 mu olur, 12 mi olur bilmiyorum. Ekonomistler çok biliyorsunuz yani falcılıktan daha muazzam bir şey oldu. Çünkü yani eskiden falcılar çok popüler oluyordu. İşte cinciler çok popüler oluyordu. Şimdi ekonomistler öyle oluyor. Ekonomist videolarına bakıyorum. İşte mangal yakanı mı istersiniz, midye yiyeni mi istersiniz bilmem. Tuhaf, enteresan, o da ayrı bir şey. Bir gün onu da şey yaparız. Ekonomi medyası, ekonomi yorumcusu, ekonomi uzmanı borsası var arkadaşlar. Yani senin ekonomistine bakarak, senin ekonomistinden yola çıkarak senin dünyevi görüşünü, hayata dair beklentini, ülkenin geleceği hakkındaki fikriyatını hakkında görüş beyan edenler oluyor. Evet, şimdi Suudi Arabistan'a dönelim. Yemen tarafına baktık arkadaşlar. Şimdi bir de Suudi Arabistan tarafı var. Suudi Arabistan geçen toplandı. Onların da bir yani şey yapalım da ki onların da kendilerine göre şeyleri var. Meclis şeyleri var yani bir yönetim şeyleri. Bunlar toplandılar. Mescid-i Nebevi'de ve Kabe'de kılınan teravih namazlarını 10 rekata indirdiklerini açıkladılar arkadaşlar. Biliyorsunuz 20 rekat kılınır genelde. Dediler ki bu koronavirüs sıkıntılı. Bu işi 10 rekata, hatta itikaf biliyorsunuz Ramazan'da bir de itikafa girilir. Yani nedir bu? Bir ibadethanede ya da bir çilehanede dünyadan elinizi eteğinizi çekip Allah'a sadece ibadet yaparsınız. Camide genelde kalınırdı. Bu sene itikaf da yasaklandı arkadaşlar. Yani Arabistan'da artık namazlar 10 rekat, yani bizde ne olur bilmiyorum. Bizimkiler de onlardan örnek alabilirler ya da tamamen kaldırabilir. Bilmiyorum yani. Çünkü AKP kongreleri bitti artık yani. Bir sene çıkarmayabilirler yani hiç sıkıntı olmaz. Gündemimizi arkadaşlar son bir haberle bitirmek isterim. Biliyorsunuz Türkiye'deki durum biraz önce anlattım. Yani bir taraftan kafanıza göre, paşa gönül kriterlerine göre yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz arkadaşlar. Nedir bu? Kalkıyorsunuz, uluslararası bir sözleşmeyi iptal ediyorsunuz. Birini atıyorsunuz, öbürünü görevden kovuyorsunuz. Kaldı ki bu Merkez Bankası gibi güvenilirliğinin asla zedelenmemesi gereken bir banka. Artık Merkez Bankası diye bir güvenilir bir şey kalmadı. Zaten o da ayrı bir kepazelik. Bu bankanın rezervi nedir? Eksi de mi? Artı da mı? Bunlar bile muamma artık. Rakamlarla oynadıkları için, hiçbir rakama güvenilmediği için Merkez Bankası'nın rezervi, durumu, şuyu, buyu artık bilinmiyor. Tabiri caizse, yani bugün bir haber okudum mesela, sadece geçen hafta 1,7 milyar dolar bir haftada Türkiye'den çıkan sermaye, yabancı sermaye yani. Böyle bir şey. Bu arada bu paraları kimler kazanıyor? Bu dövizlerin önceden haberini mesela Merkez Bankası Başkan Yardımcısının değişeceğini bunlar biliyor muydu? İşte 7 küsürken, 7.90 iken, 7.80 iken döviz alanlar kimler? Toplu döviz alanlar kimler? 8.30'da tekrar satanlar kimler? Bunlara bakmak lazım. Yani bunları bilmiyoruz. Biz böyle yaparken bu ülke işte AKP ve Erdoğan'ın sarayın elinde adeta bir oyun hamuruna dönüştürülmüş gibiyken istedikleri gibi oynuyorlar, istedikleri gibi şey yapıyorlar. Dünya bizim yapmamız gereken şeyleri yapıyor. Ne yapıyor? Mesela bir Çin'in Uygur'a yaptıklarını kınıyor arkadaşlar. Daha Türkiye'den böyle bir şey yok. İşte Bahçeli gibi biz Amerika'nın gözü. Neden? Çünkü Amerika kınadı Çin'i. Amerika yaptığın soykırımda. Avrupa'da pek çok ülke yaptığın Şimdi bahaneleri şu, Avrupa kınıyor diye biz onları mı kınıyoruz? Lan yahu sen de başka bir şey yap. Neyse, İsviçre parlamentosu şöyle bir şey yaptı arkadaşlar. Toplandı ve karar aldı. Dediler ki aman dikkat dediler yani. Birileri ne yapar bilmiyoruz ama Erdoğan ülkeyi otoriterleştiriyor ve bu otoriter Türkiye'ye dünyanın başına bela olacak. Yani sadece kendini yakmakla kalmayacak, dünyanın başına bela olacak. Ve bir mektup yayınladılar arkadaşlar. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmin'in yaptı bunu. 32 tane parlamenterin imzası var arkadaşlar bu şeyde ve bu mektupta, şu çağrıda, ifadede. Şöyle dedi, insan haklarına saygıyı desteklemeye kararlıyız. Tüm dünyada bu anlamda temel bir rol oynayan konfederasyonumuz 10 yıllardır taahhüt edildiği bir görevdir. Bu değeri paylaşıyoruz. Bu yüzden size Türkiye'deki mevcut durumu yazıyoruz mektupta. İnsan haklarını ihlal eden Türk hükümetine baskı yapmanızı istiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi giderek otoriterleşen bir yola sürüklediğinin farkındasınız. Ülkedeki çeşitli muhalefet biçimlerini sistematik olarak marjinalleştirdi. Eleştirel medyayı susturdu veya birlikte seçti. Bağımsız yargıçları attı. Kendine taraftar bir hukukçuya, birçok gazeteciyi ve aktiviste hapse attı. İsviçre'nin Türkiye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin onaylanmasında verdiği sözleri hatırlatması bizim için yararlıdır. Bu doğrultuda Federal Konseyi, İsviçre Federal Konseyi'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı sürece, bakın burada bir de şey var, şart var yani. İsviçre ile Türkiye arasında yeni serbest ticaret anlaşmasının onaylanmamasını gerektiği çağırıyoruz. Hiçbir yeni şey imzalanmamalı ve bir şekilde Erdoğan'a engel olmalıyız diye bitiriyor mektubu. Evet sevgili dostlar, çok hızlı, çok genç, çok dinamik bir sunum yapamadığımın farkındayım. Bunun iki tane şey var. Bir, yaşım. İki, kültür sanatla olan şeyim. Yani ben bir haberci refleksini epeydir sanırım. Yani yaklaşık 20 yıl önce aktif gazeteciliği bırakmış biri olarak. Biraz bu yüzden beni mazur görün. Hakkınızı helal edin. Ama TR724 ve Nöbetçi Editör'ü de izlemeye devam edin. Emin olun diğer nöbetçi editör arkadaşlarım benden çok çok daha iyi bu işi yapıyorlar. Ben de onları seyrediyorum çünkü. Haftaya tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.